Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Hucurat Suresinin 11. ayet-i kerimesini işlemeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz müminlere birbirleriyle münasebetlerinde dikkat edecekleri hususları anlatıyor. Hatırlayacağınız üzere bundan önceki programda Hucurat Suresinin 10. ayeti ekseninde müminlerin birbirleriyle kardeşlik hukukunu işlemeye çalışmıştım. Burada da o kardeşlik hukukunun bir gereği olarak müminlerin birbirleriyle nasıl geçinecekleri, neleri yapacakları, neleri yapmayacakları hususunda birkaç ikaz var. Şimdi sözü çok uzatmadan bu ayet-i kerimeye geçelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفِسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey müminler! Bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Rabbimiz bu ayet-i kerimeye de Ya eyyühellezine amenu diyerek başlıyor. Ey kalplerine imanı nasip ettiğim kullarım. Ey iman sayesinde birbirine kardeş kıldığım kullarım. Ey imanı sevdirdiğim, küfrü, günahı, fıskı, kerih gösterdiğim, çirkin gösterdiğim kullarım. İçinizden bir topluluk, başka bir topluluğu alaya almasın. Burada geçen la yeshar kelimesi, İnsanın birisine küçümseyerek bakması, ona iltifat etmemesi, onu olduğundan aşağı görmesidir. Burada suhriyet yani alay etme, insanın kusurlarına sayılıp dökülmesi manasında değil, daha çok hakaret etme, küçük görme manasındadır. O halde gerek fert olarak, gerek toplum olarak bir grubun bir başkasını, bir insanın bir başkasını küçük görmesi, ona hakaret etmesi ve onun toplum içinde bu kötü sözlerle anılması Allah tarafından yasaklanmıştır. Devamında asa en yekunu hayran minhum. Yani sizden birisi bir başkasını veya bir topluluk bir başka grubu çekiştirirse, onunla alay ederse kendisiyle alay edilen o topluluk olabilir ki bu alay eden kimseden daha hayırlı olabilir. İnsanların zahirde, dışta görünen yüzleri vardır. Bir de içte, kalp aleminde Allah'ın bildiği takvanın, imanın ve diğer güzel hasletlerin bulunduğu iç dünyaları vardır. Çoğunlukla insanların dıştan bakarak birisi hakkında hüküm vermeleri zahirdeki davranışlarına göredir, dışta görünen davranışlarına göredir. Bu ise yanıltıcı ve hatalı olabilir. İnsanın duyguları onunla ilgili davranışları değerlendirirken yanlış kararlar vermesine sebep olabilir. Yani küçük gördüğü, beğenmediği, sevmediği bir insanın yapmış olduğu bir iyilik bile insanı rahatsız edebilir ve farklı şekillerde yorumlamasına, ona hakaret etmesine yol açabilir. Mesela günümüzde pek çok kez artık kanıksadığımız bir insanın herhangi birisine yardımda bulunması maalesef ahmaklık olarak görülür. Bir insanın yapılan kötülüğü affetmesi, muhatabını hoş görmesi zaaf olarak, eksiklik olarak, acizlik olarak görünür. Halbuki veren insan, fedakar olan, affeden, cömert davranan insan aslında övgüye layık olandır. Fakat değer yargıları, kıymet hükümleri değişince toplumun hizmet eden, fedakar olan insana bakış tarzı da değişmiş ve kendinden fedakarlıkta bulunan insanlar adeta aptal olarak görünmeye başlamış. Ve onun hakkında sağda solda laf atmaya, hakaret etmeye, tahkir etmeye varan ifadeler maalesef toplumumuzda da yerleşmiştir. Bugün eli açık olup insanlara yardım etmeye, onların dertlerini dindirmeye koşan insanlar aptal gözüyle görülürken, yine biraz önce söylediğim gibi kendisine yapılan kötülükleri dahi affeden, insanlarla iyi geçimli olmaya çalışan, onların hatalarını görmezden gelen insanlar da maalesef aptal olarak değerlendirilmekte ve onun Müslümanı, kardeşini affetmesi zayıflık, acizlik olarak görünmektedir. Halbuki bu hasletler, gerek cömertlik, gerek affetme, gerek hizmet ve fedakarlık, dinimizin övdüğü, peygamberimizin methettiği güzel faziletlerdir, güzel vasıflardır. Fakat İnsan sadece kendini düşününce bir başkasına yardım etmeyi küçük görmeye başlar ve cömert olan, fedakar olan, hizmet ehli olan insanlar da bu şekilde tahkir etmeye, küçük görmeye devam eder. Bu ve benzeri aslında güzel haslet olan şeylerin pek çoğu kötü görünmeye, küçük görünmeye başlayınca insan bu kimseleri sağda solda çekiştirmeye, onlar hakkında konuşmaya başlar. Netice itibariyle farkında olmadan aslında buradaki ayet-i kerimedeki gibi kendisinden takva olarak, iman olarak, ahlak olarak daha mümtaz olan, Allah'ın daha çok razı olduğu davranışlar yapan kimseleri farkında olmadan küçümsemiş, hakaret etmiş, dinine dolamış olur. Bu ise o kimseyi küçültmekten ziyade bu sözleri sarf eden, insanlara hakaret eden kimseyi küçültür. Bu sebeple ayet-i kerimenin biraz sonra gelecek kısmında kendi kendinizi ayıplamayın buyurulmuştur. Yani bir Müslümanın başka bir Müslümana hakareti, onu küçük görmesi, onu dinine dolaması aslında hakaret ettiği kimseden çok sözü söyleyen kimseye döner. Karşıdakine küçük gören aslında kendisini küçültmüş olur. Kendisine hakaret eden aslında her ne kadar muhatabına söz söylüyor gibi olsa da kendisini küçültmüş, kendisine hakaret etmiş olur. Buna benzer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki, kimse anne ve babasına sövmesin diyor. Ashab-ı kiram şaşırıyorlar. Ey Allah'ın Resulü, kimse durduk yere kendi anne babasına niye sövsün ki? Peygamberimiz sözünü şöyle açıklıyor. Sizden birisi karşısındaki insana durduk yere hakaret eder, söver, o da tutar, onun annesine, babasına, akrabasına söver. Böylece o kendi anne ve babasına, akrabasına sövülmesine sebep olacak bir hareket yaptığı için kendisine sövmüş olur. Daha önce yine bahsettiğim bir kıssada Ebu Hanife, Kuddise sirruh, İmam-ı Azam Ebu Hanife bir yolda karşıdan bir hayvanın geldiğini, bir sığırın geldiğini görür ve kenara çekilir. Yanında bulunan arkadaşları, "Ey imam," der, "bu sığırdan mı korkuyorsunuz? Ona niye yol verdiniz?" Ebu Hanife, "Benim aklım, onunsa boynuzları var," der. Bu manada mümin, bazen akılsız insanlarla, bazen cahil, ne dediğini, ne yaptığını bilmez insanlarla muhatap olabilir. Böyle durumda Kur'an-ı Kerim bize selam deyip geçmeyi, cahilleri kale almamayı, onlarla onların seviyesine inerek konuşmamayı öğretir. Hadis-i şerifte geçtiği gibi, kendi ailemize, kendi anne babamıza sövmemeyi gerektirir. Burada da herhangi bir sebeple bir Müslümanın başka bir Müslümanı, Müslüman bir topluluğun başka bir Müslüman topluluğu hakaret etmesi, küçük görmesi aslında dönüp dolaşıp işin kendisine gelmesi demektir. Eskiler demiştir ki, çamura taş atmayın ki üzerinize sıçramasın. Mümin hayatını İslam çerçevesinde filtre etmiş, aklını, gönlünü, düşüncelerini, duygularını, dilinden çıkanları, sözlerini Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde arındırmış kimsedir. Her ne kadar duygularımız sebebiyle bir topluluğa kırgınlığımız, küskünlüğümüz, düşmanlığımız, husumetimiz olsa da bizim söz olarak onları küçük görmeye, hakaret etmeye hakkımız yoktur. Ayet-i kerimenin devamında وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ. Yine bir kadın topluluk başka bir kadın topluluğa hakaret etmesin, onları alaya almasın, küçük görmesin. Zira bu topluluk da kendilerine hakaret edilen, küçük görülen topluluk da bu sözü söyleyen kimselerden daha üstün, daha faziletli olabilir buyurulmaktadır. Burada önce iman edenler derken aslında erkeklerin arasında kadınlar da varken bu hitabın muhatabı olarak kadınların ayrıca zikredilmesi, bu tür davranışların kadınlar arasında da yaygın olduğunu, en azından kadınların bu konuda daha hassas olmaları gerektiğini vurgu açısındandır. Demek ki gerek mümin erkekler, gerekse mümin kadınlar hakaret etme, küçük görme veya benzeri sözlü saldırılarda bulunmaktan uzak duran insanlardır. Çünkü insan farkında olmadan haddini aşan, kendinden daha büyük kimselere laf söylemiş olabilir. Bu da onun seviyesini, seciyesini ortaya koyar. Ayet-i Kerime'nin devamında وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ biraz önce ifade etmiştim. Kendi kendinizi ayıplamayın buyurulmaktadır. Demek ki insanın dışarıya, başkasına, muhatabına söylediği sözler dönüp kendisini vurmaktadır. O yüzden insanın kendi ayıbını ortaya koyması demek olan başkasına ayıp şeyler söyleme, başkasını küçümseme, hakaret etme, Rabbimizin bize yakıştıramadığı bir diğer menfi hasettir. Üçüncü nehi, üçüncü yasaklama da وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın şeklindedir. Aslında bir insanın bir başkasına isim koyması mümkündür, caizdir, uygulamada da vardır. Hatta Peygamber Efendimiz bazı kötü isimleri, kötü lakapları müdahale ederek değiştirmiş. İşte acı gibi, insana acıyı, kötülüğü, zalimliği çağrıştıran, hayvanlığı adeta çağrıştıran, bir takım insana yakışmayan hasletleri ifade eden isimleri, sıfatları ashabından, tanıdıklarından değiştirmiştir. Onlara güzel isimler, güzel sıfatlar bulmuş ve o şekilde anılmasını istemiştir. Fakat bu ayet-i kerimede nehyedilen, yasaklanan husus birisine isim veya sıfat takmaktan ziyade birisini kötü isimlerle yad etmektir. Birisine kötü bir lakap takıp onun hoşlanmayacağı, insanlar tarafından küçük görüleceği, hakarete uğrayacağı bir isim takıp o isimle anılmasına sebep olmaktır. Bu da bir Müslümanın ahlakıyla bağdaşmaz. Rabbimiz bizi Müslümanların hukukuna tecavüz demek olan, onların haklarına saldırı demek olan böyle bir kötü davranıştan da uzak durmamızı emrediyor. Ayetin bir sonraki kısmında bi'sel ismul fusuku ba'del iman. İmana eriştikten sonra bir insanın bu ve benzeri günahlar işlemek suretiyle fasık olarak, günahkar olarak anılması ne kötü bir isimdir. Demek ki bütün bu hasletler, bu kötü ahlak ve davranışlar insanda kötü bir isim verilmesine yol açıyor. O da fasık. Yani büyük günah işleyen insan. Büyük günah işlemeyi huy edinen, devamlı büyük günahlarla hayatını şekillendiren insan ki kafirden sonra en önemli, en acı sıfatlardan bir tanesidir. Hiçbir mümin durduk yere kendisinin fasık olarak anılmasını istemez. O halde böyle bir isimle yad edilmemek için bu tür kötü hasretlerden, kötü davranışlardan da uzak durmak gerekiyor. Son olarak kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir buyurulmuş ve bu ve benzeri hasretlere düşen, müminler arasında laf taşıyan, onlarla alay eden, onları ayıplayan, onlara lakap takan, kısacası kardeşlik hukukunun gereğini yapmayıp kardeşliği zedeleyecek davranışlara dalan kimselerin aslında hem fasık oldukları hem de tevbe etmedikleri müddetçe zulmeden, zalim kimselerden oldukları ayet-i kerimede belirtilmiştir. Peki bundan kurtuluşun yolu nedir? O da tevbe etmek. Tevbe etmek bir manada rücu etmektir. Geri dönmektir. Pişman olmaktır. Bu davranışları terk etmek, bir daha yapmamaya çalışmaktır. Aynı zamanda tevbe etmek, muhatabından helallik almak ve onun gönlünü yapacak bir yola tevessül etmek demektir. Rabbimiz bizi bu ve benzeri kötü hasletlerden, kötü davranışlardan, bize yakışmayan ahlaktan muhafaza buyursun ve bizi tevbe eden, küfürden, fısktan ve zulümden uzak tertemiz yaşayan mümin kulları arasına dahil eylesin. Bir hadis. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min husni islamil mer'i terkühü ma la ya'nih. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Bu hadis-i şerifi Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet eder. Bu hadis-i şerif çok kısa ama çok özlü bir hadis-i şeriftir. İslam alimleri bu hadis-i şerifi medar-ı İslam olan 4 hadisten biri kabul ve ilan etmişlerdir. Yani İslam'ın önemli hususlarına işaret eden, tek başına bir rükün olarak önemli bir yeri bulunan, hayatı düzenlemeye yetecek pek çok hükmün bulunduğu çok önemli hadis-i şeriflerden bir tanesidir buyurmuştur. Hadis-i şerifte kişinin mala yani kendisini dünya ve ahiret açısından alakadar etmeyen şeyleri terk etmesi onun İslam'ının güzel oluşundandır buyurularak meşguliyetler olarak insanın önüne gelen her işe atlamamasını, her söze, her sohbete girmemesini öğrenmeyi talim eder. İnsan meşguliyet itibariyle çok çeşitli ortamlarda bulunabilir. Çok farklı meclislerde, çok farklı arkadaş gruplarında, çok farklı sohbetlerde yer alabilir. Yine insanın kendi branşı dışında, kendi hayatını devam ettireceği önemli, liyakatli işlerin dışında havanda su dövmek kabilinden dünyaya ve ahirete hiçbir faydası olmayan şeylerle vakit geçirmesi aslında büyük bir kayıptır ve boş sözden, boş işlerden, boş davranışlardan, günah olmasa bile, mübah olsa bile, yani helal olsa bile tamamen hiçbir şeye yaramayacak şeylerle vaktini geçirmesi insanın kayıp olarak en büyük kaybıdır. Zamanını, ömrünü heder etmesidir. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir sokakta yürürlerken birisinin yanından geçer ve selam vermez. Giderler, işlerini görürler. O adam yine orada otururken bu sefer selam verir. Ashab-ı kiram bu iki farklı davranışın sebebini anlayamaz. İlkinde aynı kişiye selam vermemiş, ikincisinde ise selam vermiştir Peygamber Efendimiz. Sorarlar, ey Allah'ın Resulü geçerken selam vermediniz, dönerken o kimseye niye selam verdiniz? Peygamber Efendimiz, o şahıs biz yanından geçerken hiçbir şeyle meşgul olmuyordu. Boş boş oturuyordu. Fakat dönerken eline bir çubuk almış, yerde bir şeyler yapıyordu, der. Demek ki boş olmak şeytana oyuncak olmaktır. Boş olmak, boş işlerle meşgul olmak, dünya ve ahirete, kendine, ailesine, çevresine fayda vermeyen, belki hatta günaha sebep olacak şekilde insanın fuzuli şeylerle meşgul olması, öncelikle yapması gereken, kainatta doldurması gereken boşluğu doldurmaması demektir. En ehemmiyetli işleri terk ederek, hatta mühim olan önemli şeyleri bile terk ederek atıl durması, insanın kendi kendini ziyan etmesi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, insanların pek çoğu iki hususta ziyan etmiştir, hüsrana uğramıştır. Birisi boş vakittir, diğeri de sağlıktır. Demek ki kainatta boşluğa yer yok. İnsan vaktini en lüzumlu, en ehemmiyetli işlerle geçirmeye, kendisine ve çevresine faydalı olmaya çalışmalıdır. Yeri gelmişken İbrahim Ethem'in bir kıssasını paylaşayım sizlerle. İbrahim Ether şöyle der: bir gün ben bir balıkçı ağını örmekle meşguldüm. Birisi yanıma geldi ve "Ey İbrahim Ethem," dedi, "şurada şu kadar zamandır oturdum ve seni seyrediyorum. Balıkçı ağını yavaş yavaş örüyorsun, sonra söküyorsun, tekrar aynı şekilde yapıyorsun. Bunun sebebini anlayamadım," der. İbrahim Ethem o soruyu soran kişiye şöyle cevap verir: "Ey güzel kardeşim, şu an benim meşgul olacağım başka bir iş yok. Ben de burada nefsimi meşgul ediyorum. Eğer ben nefsimi meşgul etmesem, o beni meşgul edecek." Yani insan hayırlı bir işle meşgul olmadığı zaman, boş olduğu zaman, zihni, gönlü, vakti fuzuli şeylerle geçmeye başlar. Böyle bir meşguliyetsizliğin sonunda da insanın günaha, hataya, isyana düşmesi kolaydır. Adeta şeytanın ve neslinin oyuncağı haline dönebilir. O yüzden insanın kendisini meşgul edecek hayırlı meşgaleler bulması, kendisine ve çevresine faydalı olması, dünya ve ahiretini imar etmesi şarttır, gereklidir, hayati bir zarurettir. Aksi halde insan, biraz önce tekrar tekrar vurguladığım gibi, boşlukta günaha ve boş işlere kayar ve neticede hayatı yine pişmanlıklarla dolabilir. Rabbimiz bizi kendi aybıyla, kusuruyla meşgul olan, kendi işleriyle meşgul olan, malayaniye, dünya ve ahirette kimseye faydası olmayacak boş işlerle hayatını, ömrünü geçirmeyen kullarından eylersin. Bizi dilimizden, elimizden, gönlümüzden ümmet-i Muhammed'in istifade ettiği mümtaz hizmetkarlardan eylesin. Bir kıssa. Muhterem dinleyicilerim, bugün sizlerle paylaşacağım kıssa, Dünya Yolcusuna Ahiret Azığı isimli eserden, birinci ciltten. Uzunca bir kıssa, o yüzden sadece nakledeceğim, yorumunu size bırakıyorum. Ebu Ali Şakî Kuddisesi Ruh, hac maksadıyla yola çıkıp Bağdat'a varınca Halife Harun Reşit kendisini çağırmış. Halife Ebu Ali Şakik'e şöyle sormuş: "Zahid Şakik sen misin?" Şakik cevap vermiş. Şakik benim ama zahit değilim. Halife Harun Reşit, bana öğüt ver demiş. Şakik, onun bu nasihat isteğine şu cevabı vermiş. Aklını başına topla. Zira Hak Teala seni Sıddık'ın makamına oturtmuş olduğundan, ondan istediği gibi senden de sadık, doğruluk ve dürüstlük istiyor. Faruk makamına ulaştırdığından, senden de hak ile batıl arasını tefrik etmeni, ayırmanı istiyor. Osman-ı Zinnureyn makamını ihsan ettiğinden, senden de haya ve kerem, cömertlik istiyor. Ali'ül Murtaza makamına oturttuğundan, ondan istediği gibi senden de ilim ve adalet istiyor. Harun Reşit, biraz daha nasihat ver deyince, Şakik şöyle devam etmiş. Allah'ın bir yeri var. Ona cehennem derler. Seni ona kapıcı yapıp eline üç şey vermiş. Mal, kılıç, kırbaç. Demiş ki, halkı bu üç şeyle cehennemden uzaklaştır. Muhtaç biri yanına gelirse, malını ondan esirgeme. Kim hakkın fermanına aykırı davranırsa, bu kırbaçla onu edeplendir. Kim haksız olarak adam katlederse, maktulün varislerinin iznini alarak onu bu kılıçla kısas olarak idam et. Eğer bunu yapmazsan, cehenneme gidenlerin ilki sen olursun. Halife Harun Reşit yutkundu ve biraz daha nasihat dedi. Şakik yine anlattı. Sen suyun menbaısın. Valilerin bu suyun arklarıdır. Eğer su kaynağında saf ve berrak olursa, arkların bulanık olması ziyan vermez. Ama kaynağında bulanıksa, arklarda durulması hiç ümit edilmez. Halife Harun Reşit, biraz daha dedi. Şakik, farz et ki çölün ortasındasın ve mahvolmana ramak kalacak şekilde susadın. O saatte bir içim su buldun, kaça satın alarsın, dedi. Harun, kaç isterlerse ona dedi. Şakik, ama adam mülkünün yarısını almadan sana bu bir damla suyu satmam derse, Harun, onu da veririm, dedi. Şakik, farz et ki bu suyu içtin. Ama içtiğin su dışarı çıkmadı, idrar yapamadın. Öyle ki neredeyse mahvolacaksın. O zaman biri çıkıp, ben seni tedavi ederim ama buna karşılık mülkünün öbür yarısını alırım derse, ne yaparsın diye sordu. Halife Harun Reşit, bunu da veririm, dedi. Şakik sözlerini şöyle tamamladı. Şu halde önce içip sonra idrar yoluyla dışarı attığın bir içim su değerindeki bir mülkle ne naz edip duruyorsun, niye oyalanıyorsun? Bunun üzerine Harun ağladı ve Şakik'i mükemmel bir şekilde ağırlayıp yolcu etti. Bu kıssadan herkes kendi hissesini alsın. İzaha gerek yok. Gerçekten hayat gelip geçiyor. Allah hepimize bu sayılı ömürleri ahiret sermayesi haline dönüştürmeyi nasip ve müyesser eylesin. Gelecek hafta yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.